Ayrım 5, sayfa 47. Yatak öğretmeni Sucata Masey. Keşiyari misyoner hastanesine yırtık pırtık bir kadi sari ile girmiştim ama bir İngiliz elbisesiyle çıktım. Hemşire Gopal'in bağış olarak verilen giysi kutularından seçtiği elbise ayak bileklerime kadar uzanıyordu. Ama hemşire bunun iyi olduğunu çünkü yakında boy atacağımı söyledi. Öğle vaktindeki gökyüzü gibi soluk mavi renkteki elbisenin arkasını kapatan düğmelerden bazıları kopmuştu. Şikayet etmemem gerektiğini biliyordum ama insanların çıplak tenimi göreceğini düşünmek hoşuma gitmiyordu. Lockwood okulu hayır cemiyeti paçalı kadın külotu da göndermişti. Hemşire Gopal sıkıca saran donun giysinin altına giyilmesi ve kimseye gösterilmemesi gerektiğini açıklayana dek bunu ne yapacağımı bilemedim. Onu her gece yıkamalıydım. Elbisemi giymeme yardım ederken eksik düğmeler hakkında mırın kırın ettim. Bir anda ortadan kayboldu. Sonra elinde iki düğme ve bir iğneyle geri geldi. Düğmeler elbiseyle aynı renkte değildi fakat sırtımın bir kısmını açıkta bırakan kısmı kapatacak ebattaydılar. Sen olmadan bu elbiseyi giyemem bile diye sızlandım. Hemşire arkamda düğmeleri dikmeye koyulurken keşke burada kalabilseydim. Hemşire Gopal beni kendine çevirdi ve yüzünde müşfik bir ifadeyle ''Çok şanslısın Pon'' dedi. ''Doktor sahibin okulu seni hizmetçi olarak almaya ikna etmesi büyük iş. Hem Bayan James'ın okulu bölgedeki en iyi okuldur.'' Ama onun yüzü bir saat önce geldiği zaman önünde bir tül olan büyük güneş şapkasını tanıdım. Şapkayı çıkarttığı zaman pörsümüş bir meyve gibi kırışık uzun soluk bir yüzle karşılaştım. Kabusumdaki kadındı o. Tuhaf yeşil gözleriyle beni baştan aşağı süzdükten sonra doktora anlamadığım bir şeyler söyledi. Ama bu bana pek dostane bir şey gibi gelmedi. Öyle görünüyor çünkü ciddi bir kadın o. Birçok öğretmeni idare ediyor ve din de öğretiyor. Hemşire Gopal bir düğmeyi dikmeyi bitirdikten sonra diğerine geçti. ''Ah, o bir rahip mi?'' Kalın baldırlarının altına kadar inen düz bej giysisi dikkatimi çekmişti. ''Hayır, İngilizler ona müdire hanım der ama sen bura memsahip diyeceksin.'' Hemşire Gopal hızlı hızlı konuşuyordu ve elbisemi tutan elini sıkmıştı. ''O okulun yöneticisidir. Eğer itaat eder ve çok çalışırsa seni orada uzun zaman tutabilirler. Bu bir lütuf.'' ''Ne olur beni bırakıp gitme.'' dedim hemşirenin hızla dikmesinden pek yakında gideceğimi hissederek. İpi kopardı, ucunu düğümledi ve beni kendine çevirdi. ''Gitmeliyim. Koğuşta bana ihtiyaçları var.'' Hemşire Gopal hızla uzaklaşırken önlüğünün belindeki iki düğmenin yerinde olmadığını gördüm. Onları benim için kopartmıştı. Arkasından bağırıp teşekkür etmem gerektiğini biliyordum ama ağzımı açarsam ağlayacağımdan korktum. Onun için hiç sesimi çıkarmadım. Daha önce hiç babamdan başka bir erkeğin yanına oturmamıştım. O yüzden Abbas ismindeki sürücü bana Tonga'nın önündeki peykede yanına oturmamı işaret ettiği zaman endişelendim. Burra memsahip Bayan James'in çoktan arkadaki minderli koltuğuna kurulmuştu. Güneşten ve yağmurdan korunmak için üstünde bez bir tente vardı. ''Hintliler beraber kalır, İngilizler arkada oturur. Bu iş böyledir Betty'' dedi Abbas Bengalcı. Ağlamamak için dışarıda durmuş gitmemi seyreden hemşire Gopal'e bakmamaya çalışarak arabaya çıktım. Abbas'ın aramıza üç küçük sefer tası koyarak bir tür küçük bariyer yapmış olduğunu gördüm. Bana bu tasları korumanın benim görevim olduğunu söyledi. Yapacak bir şeyim olmasına sevinerek ellerimi sefer taslarının üstüne koydum. Abbas babamın yaşlarındaydı ama biraz tombuldu. Üstünde göbeğinde gerilen uzun pamuklu bir kutra, aynı renkte bol paçalı bir pantolon ve başında tığ işi bir takke vardı. Bu giysiyi Müslümanların giydiğini biliyordum. Onun yanına oturmamam için bir neden de buydu. Ama hemşireler onun benim hayatımı kurtardığını ve bana kızım dediğini söylemişlerdi. ''Abbas Çaça, yaptıkların için sana teşekkür ederim.'' Kasten Müslümanların amca anlamına gelen saygı ifadesini kullanmıştım. Çünkü yaptıkları yüzünden gözümde bir yabancıdan öteydi. ''Ben sadece Allah'ın emrini yerine getirdim. Abbas'ın sıcak bir sesi vardı ve bana gülümserken gözlerinin etrafında kırışıklıklar belirdi. Her saat değerlidir, durmak benim görevimdi. Aslında o yoldan gitmeyiz. O gün köylerde yapılan puja kutlamaları yüzünden yolumuzu değiştirdik. Mem sahip öyle şeyler görmekten hoşlanmıyor.
O zaman senin Allah'ına teşekkür ederim.
Bir şeyler daha söylemek için durakladım ama onu dinlediğin için sana da teşekkür ederim. Abbas kaşlarını kaldırarak usulca, İngilizce öğrendiğin zaman teşekkür etmen gereken Burra Mem sahiptir dedi. Ancak onun razı olmasıyla seni hastaneye götürebilirdim. Arkaya bir göz attım ve o tuhaf İngiliz kadının bir kitap okuduğunu gördüm. Beni orada ölmeye bırakabilirdi ama bırakmamıştı. Abbas'a döndüm ve fısıldayarak ''Ben onunla konuşmaktan korkarım.'' dedim.
''O zaman Lockwood okulunda seni sevecekler.'' dedi Abbas çaça şaka yollu. ''Sessizlik kuraldır. Ücretini sorma. Bayan Rachel senin gibi küçükler için onları saklıyor. Zaten ayda sadece birkaç rupi.''
O zamana kadar elimde bir rupi bile tutmamış olduğum için bu haber beni rahatsız etmedi. Ama başka bir şey ediyordu.
''Sen okulda mı kalıyorsun?''
''Hayır, karımla kasabada yaşıyorum.''
''Kaç çocuğun var?''
''Bana çok komik, nazik bir baba gibi görünmüştü. Benim babamdan farklı ama muhtemelen onun kadar iyiydi.'' Başını iki yana salladı. ''Karım iyi bir kadındır ama lanetlendik. Hiç çocuğumuz yok, tek başımıza yaşıyoruz.''
Ah dedim, bunu hayal edemeyerek. Hemşire Gopal birçok kızın okulda uyuduğunu söyledi. Onlar da evlerini mi kaybetmiş?
Yok canım, onlar Avrupalı dedi ve boş boş baktığımı görünce güldü. İngilizlerle başka ülkelerden gelen çocuklara Avrupalı denir. Genellikle Bengal'de hasta olurlar. Bu okul 100 yıl önce kurulmuş. Çünkü burada havanın daha iyi olduğuna inanıyorlarmış.
Yabancıların geldiği Avrupa denilen bir yerdeki ülkeleri anlatıyordu ki arkadan Bayan James'ın alçak bırıldanan sesi geldi.
''Evet, evet Burra Memsahip.''
Abbas İngilizce konuşmaya başlamıştı ve okul müdiresi konuşmasına devam ederken başını hızla aşağı yukarı sallıyordu. Biraz sonra yapmacık mutlu bir sesle ona yanıt verdi. Söylediklerinden ona söylediğim Pom ismi dışında hiçbir şey anlamadım. Burra Memsahip tekrar konuştu ve sonra Abbas ona ''Evet, evet'' deyip bakışlarını önüne dikti. Dizginleri hafifçe vurunca atlar hızlandı. Duyulmayacak bir sesle bana
''İsminin çok tuhaf olduğunu söylüyor.'' dedi.
''Bundan sonra adın Sarah olacak. Sana bunun Hristiyanların kutsal kitabından alınmış iyi bir isim olduğunu söylememi istiyor.''
''Sayruh?''
Kulağa sert gelen bu tuhaf ismi Abbas gibi telaffuz etmeye çalıştım ve sonraki birkaç kilometre boyunca içimden tekrarladım. İsmimi kaybetmeyi önemsemeliydim ama yeni giysilerle birlikte yeni bir isim alma düşüncesi bana gayet normal geldi. Birkaç saat sonra öğle yemeği için durduk ve hepimizin kendine ait bir sefer tası olduğu anlaşıldı. Ondan sonra yine yola koyulduk. Burada Jaipur'dan daha az keltik tarlası vardı ve daha çok tahıl ekiliyordu. Nihayet arazi biraz değişti. Birkaç köy ve Midnapur isminde bir kasabaya giden büyük bir yol belirdi. Ama biz yavaşça yükselen bir tepeye doğru giden farklı bir yola saptık.
''Bu işaret okulu gösteriyor.'' dedi Abbas beyaz bir levhanın üstüne yazılmış İngilizce harfleri göstererek. Onun altında altın rengine boyanmış iki çapraz tahta parçası vardı. Abbas bunun onların dininin sembolü olduğunu söyledi. Hızlı hızlı çarpan kalbimi sakinleştirmeye çalışarak bu hacca baktım. Gelmiştik ve ilerideki büyük uzun bina daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Tahta ve çamurdan değil, tamamen yabancı bir şeyden yapılmıştı.
Okul tuğladan yapılmış. Abbas Çağça dile getirmediğim sorumu hissetmiş gibiydi.
Bunlar rüzgara, yağmura ve başka her şeye direnecek kadar güçlü yapılardır. İngilizler bazen bir insanın şikayet etmeyen, azimli, çok çalışan biri olduğunu anlamak için tuğla gibi derler.
Bana bunu neden söylediğini anlayarak başımı salladım. Ben de böyle davranmalıydım. Üzerlerinde yeşil bir giysi olan iki bekçi okulun büyük oyma pirinç kapısının önünde duruyordu. Sonra iki İngiliz kız ön kapıdan bize doğru geldi. Heyecanla beni karşılamaya geldiler diye düşündüm ama sanki Abbas ve ben orada değilmişiz gibi bakışları bizi sıyırıp geçti.
''Ah Bayan Cey mısın?'' diye seslendi uzun boylu olanı elindeki bir kitabı sallayarak.
Sonra ardı ardına anlayamadım bir yığın İngilizce sözcük sıraladı. Onun ve arkadaşının yüzüne baka kaldı. Yüzleri Bayan James'ınki gibi renksiz değil pembeydi. Her iki kız da İngiliz erkekleri gibi boyun bağı takmış ve neredeyse Bayan James'ınki kadar uzun koyu yeşil etekler giymişlerdi. Bacaklarını kalın gri çoraplar sarıyordu ve ayaklarında bağcıklı siyah ayakkabılar vardı. Kaba saba çıplak ayaklarımdan utanarak ayak parmaklarımı kıvırdım. Bekçiler Bayan James'ın Tonga'dan inmesine yardım ettiler ve sonra kadın kızlarla birlikte içeri girdi. Ben arabada kaldım. Abbas arabayı okul binasının etrafından dolandırarak kare çitlerle çevrili büyük bir bahçenin yanından geçirdi. Çitin içinde yuvarlak uçları kırpık çiçekli çalılar vardı. İnce yaşlı bir adam bitkileri sulayarak aralarında dolaşıyordu. Çiçek bahçesinin ilerisinde çim bir alan vardı. Erkek pantolonu ve ceket giymiş kızlar atların üstünde dolaşıyordu. Abbas Tonga'yı dosdoğru başka atların ve arabaların olduğu açık bir binaya sürdü. Karanlığın içinde oturan bir grup adam yerinden kalkarak atları arabanın koşum takımından ayırmaya geldiler. İki işçi atları su içmeye götürürken Abbas beni onlara yeni hizmetçi Sarah olarak tanıttı.
''Hindu mu, Müslüman mı?'' diye sordu ağır işçilerinden biri beni baştan aşağıya süzerek.
''Hristiyan'' dedi Abbas hemen. ''Gel küçük Sarah. Sana özlediğin hayvanını göstereyim.''
''Gerçekten Hristiyan mı olacağım?'' diye fısıldadım Abbas'a.
Beni işçilerden uzaklaştırıp ahırın arkalarına götürürken. ''Bayan James'in dinini değiştirmeni istiyor. Seni savunacak anan baban olmadığına göre başka seçeneğin yok.'' Bunu duyunca kas katı kesildi. İsmimi değiştirmek başka şeydi, dinimi değiştirmek başka şeydi. Bu hiç güven vermiyordu. Eğer reenkarnasyon şansım olmazsa öldükten sonra nereye gidecektim?
''Burada Hristiyanlar kullanır Betty'' diye fısıldadı Abbas. Tonga yolculuğumuzdaki gibi güven verici bir sesle ama gözleri gülümsemiyordu. ''Kahya bayan Rachel Hristiyandır. Eğer onun gibi olduğunu düşünürse sana daha iyi muamele eder.''
''Ama ben Hristiyan olamam ki. Meryem ve İsa dışında tanrılarının ismini bilmiyorum. Dualarından ise hiç haberim yok.''
''Hem ya sevgili tanrıçam Lakşmi veya Takurma'nın en sevdiği tanrı Krishna, tanrıça Durga, tanrıça Shiva, Burra Memsahib veya bayan Rachel ne isterse istesin, bu kutsal dostları asla unutmamaya karar verdim. İsimlerini yüksek sesle söylemeyecektim ama onları kalbimde saklayacaktım.''
''O duaları öğreneceksin.''
Abbas beni yanına çağırdı. ''Gel de eski dostunu gör.'' Diğer ineklerin ve sığırların arasından bakan Mağla'nın tatlı kahverengi yüzünü hemen tanıdım ve onu selamlamak için hızla ona doğru ilerledim. Daha önce kaburgalarının dışarı çıktığı yerlerde şimdi yumuşak bir yağ tabakası vardı. Kollarımı ona doğru uzattığım zaman bu yeni sağlıklı mala ayağını hızla yere vurarak beni geri çekilmeye zorladı. Başını eğdi ve bana ikinci bir bakış bile atmadan yemeye devam etti. Afallamıştım. Çünkü Mala onu köpeklerin elinden kurtardığımı, uzun yolculuğumuz boyunca doyurduğumu, su verdiğimi, sütünü sağdığımı unutmuş görünüyordu. Kapıdaki İngiliz kızlar gibi o da beni görmüyordu. Ve buraya geldikten hemen sonra duyduğum bu yalnızlık hissi Lockwood okulundan sonraki 3 yılı nasıl geçireceğime dair bir kehanetti. Bölüm 5. Lütfetmek. 1. Bir kişiye bir şey, bir iyilik veya yarar vermek veya bahşetmek. 2. Nazik veya küçümseyen bir tavırla vermek veya bahşetmek. Oxford İngilizce Sözlüğü, Cilt 12, 1933.
Çok geçmeden geleneksel Bengal mevsimlerini takip etmemeye başladı. Bir yıl 3 akademik döneme bölünmüştü ve ben de Noel veya yaz tatiline ya da Ekim'deki Puja zamanına göre düşünüyordum. Ama Lockwood öğrencileri her yıl bir üst sınıfa çıkarken 1933 yılı ve 13 yaşımda olmama rağmen benim için değişen hiçbir şey yoktu. Sabahları uzun kırmızı bir koridorda özel odaları olan uykulu öğretmenlere çay taşıyarak geçiriyordum. Bunca zaman sonra bile egzotik mobilyaları olan tek kişinin oturup yazacağı şekilde yapılmış masalar, kitaplarla ve kağıtlarla dolu uzun ahşap raflar ve her sabah hiç aksatmadan çayının ve kahvaltısının kendi istediği gibi servis edilmesini bekleyen bir mem sahibe ait uzun cibinlikli bir yatak. Bu yatak odalarına giren ilk kişi olmak beni sinir ediyordu. Öğretmenlere yatak kahvaltılarını verdikten sonra yemek salonunu hazırlama zamanı geliyordu. Bunu her öğünde yapıyor ve sonra salonu yıkayarak temizliyordu. Aradaki zamanlar toz alarak, cila yaparak veya Bayan Rachel'ın isteğine göre okulun diğer kısımlarını temizleyerek geçiyordu. Abbas beni Burra Memsahip James'ın okuldaki en önemli kişi olduğu konusunda uyarmıştı ama onu Bayan Rachel kadar sık görmüyordum. Bayan Rachel okul formasıyla aynı yeşil renkte kenarlarında beyaz bir şerit olan fabrika dokuması bir sari giyen teni bakır rengi uzun boylu kuvvetli bir Hristiyandı. Kahya kadın annemden yaşlı ama takurmadan genç görünüyordu. Öteki hizmetçiler onun Kalküta'da şoförlük yapan bir adamla evli olduğunu ama hiç çocukları olmadığını söylemişti. Abbas bu yüzden ve Hristiyan olduğum için onun benden hoşlanabileceğini düşünüyordu. Yanılıyordu. Kadın beni gördüğü andan itibaren ne güldü ne de gülümsedi, sadece eleştirdi. Bayan Rachel pazar ayinlerinde okul koridorlarında bağırarak bana seslenmesini hatırlatan ahengsiz bir sesle şarkı söylüyordu. Sarah buraya gel, pervaneler kirli, İngilizce sınıfının yanında ölü bir çekirgeyi gözden kaçırmışsın, ayakların çalışsın, ağzın değil. Bayan Rachel diğer hizmetçi ailelerinin kaldığı kulübelerde değil, öğrencilerin ve öğretmenlerin adet kanaması bezlerini toplayıp yıkamakla görevli, yaşlı dul Giotti Ma'nın kaldığı okula bitişik, derme çatma ufak müştemilatta bir yaygıda yatmama karar veren kişiydi. Giotti Ma uykusunda horluyor, inliyor ve öksürüyordu ama aldırmıyordu. Bu bana karanlık gecelerde kendimi güvende hissettiriyordu. Giotti Ma onları görmek için bir muma bile ihtiyaç duymadan fareleri öldürebiliyordu. Ayrıca uyandığımda uyduklarımda kan bulduğum sabah bana yardım eden de oydu. 12 yaşımdaydım ama bu olanları hiç anlamıyordum. Giotti Ma bana bedenimin ortasına nasıl uzun bezler bağlayacağımı öğretti ve onları suya batırmam için eski bir kova verdi. Tabii bezleri de giysilerim gibi avludaki tulumbadan getirdiğim suyu da kendim yıkıyordum. İlk kanamamdan evvel bir bambu gibi boy yapmıştım ve ondan sonra da göğüslerim büyümeye devam etti. Baldırlarıma kadar inen mavi elbisem ahlaksız denecek kerte kısalmış ve göğüs bölgesi daralmıştı. Erkek çalışanlar bana bu konuda takılmaya başlayınca Bayan Rachel mavi elbisenin yerine bağış kutusundan gri bir elbise verdi. Memnun olmuştum çünkü Lockwood'da çok hoşlandığım tek işi yaparken saygın görünmek istiyordum. Bayan Claire Richmond'ın sınıfındaki punkahı çevirme işini. Lockwood'da jeneratör bozulduğu zaman pervane çeviricisi olmuştum. Elektrikli pervaneler durduğu ve ışıklar kesildiği ilk seferinde Bayan Rachel bana Bayan Richmond'ın sınıfına gitmemi bağırmıştı. Onun sınıfı binanın en eski kısmındaydı ve bütün tavanda ahşap pervane kanatları vardı. Bu kanatlar arkada oturan, ayağına bir ip bağlanmış bir hizmetçinin gücüyle öne arkaya hareket ediyordu. Sınıfın arkasında oturup tembelce ayağımı öne arkaya sallayarak turuncu altın rengi saçları gibi canlı bir sesle konuşan ve öğrencilerine içten bir şekilde gülümseyen Bayan Richmond'ı seyretmekten büyük keyif alıyordum. 6 ay konuştuklarını anlamaya çalışırken kafam çok karıştı. Fakat zaman geçtikçe sözcükler çeviriye gerek kalmadan beynime akmaya başladı. Ve tahtaya yazdıklarını parmağımı elbisemin üstünde gezdirerek kopyalamaya koyuldum. Sonra da okudum. Önce en küçük çocuklar için olan kitapları, sonra Rudyard Kipling'in Just So Stories'ini, dipnot işte öyle hikayeler, ve ardından Hazine Adası ile Küçük Prenses'i. Bayan Richmond'ın Keyif Okumaları diye adlandırdığı kitapların ödünç alındığı bir raf vardı. Hemen her gece bunlardan birini gizlice kulübeme götürüyor ve sabahleyin ders başlamadan geri getirip yerine koyuyordu. Bilmediğim bir kelimeye rastladığımda nasıl ecelendiğini ezberliyor ve daha sonra Bayan Richmond'ın Oxford İngilizce sözlüğünde arıyordum. Çalışmaya devam ettikçe zenginleştiğimi hissediyordum. Zira öğrendiğim her sözcük asla benden alınmayacak bir şeydi. İngilizce konuşmak da istiyordum. İrlandalılar, İngilizler, Avustralyalılar ve Hindistan'da yaşayan İngilizler hep bu dilin hafif farklı çeşitlemelerini konuşuyorlardı. Bunca karmaşa içinde kendime hayran olduğum tek İngiliz olan Bayan Richmond'ın İngilizcesine örnek almayı seçtim. Sınıfında arkada otururken onunla birlikte fısıldıyordum. Akşamları tongaları temizleyip cilalayın Abbas'ı ziyaret ettiğimde bu sözcükleri yüksek sesle tekrarlıyordum. O da beni överek ve kurşun kalem ve kağıt gibi küçük hediyeler vererek cesaretlendiriyordu. Ancak beni diğer hizmetçilerin görmeyeceği veya duymayacağı yerlerde alıştırma yapmam için uyardı. Çünkü beni kıskanabilirlerdi. Sonuç olarak Lockwood'da geçirdiğim 3 uzun yıldan sonra İngilizce konuşup okuyabiliyordum. Fakat bunu pek az kişi biliyordu.
5. ayrımın sonu. Sayfa 58.